Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Nahil suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 77. ayetten 82. ayete kadar olan kısmı anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak çok iyi anlamayı, içimize yerleştirmeyi ve bu ayetlere ve bütün ayetlere uygun bir hayat sürmeyi hepimize nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra dersimize devam edeceğiz.
Nahil suresi 77. ayet ve devamı mealen şöyle: göklerin ve yerin gaybını, yani gizlisini, saklısını bilmek Allah'a mahsustur. O saat, yani kalkış saati, tek bir emre bakar. Sizin için göz açıp kapama gibi, hatta belki daha da yakındır. Muhakkak ki Allah her şeye bir ölçü koyandır. Allah sizi annelerinizin karınlarından, siz hiçbir şey bilmez bir durumdayken çıkardı. Şükredesiniz, yani görevlerinizi yerine getiresiniz diye de sizin için dinlenme yeteneği, basiret, yani ileri görüşlülük ve gönüller oluşturdu. Onlar göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş bir şekilde uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. İşte bunda inanıp güvenen bir topluluk için kesinlikle ayetler, yani belgeler vardır. Allah evlerinizi sizin için dinlenme yeri kıldı. En'amın, yani koyun, keçi, sığır ve devenin derisinden göçtüğünüz gün ve konakladığınız gün kolayca taşıyabileceğiniz evler, çadırlar. Yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da bir süre yararlanacağınız ev eşyalarını ve diğer ihtiyaçlarınızı üretme imkanı verdi. Allah yarattığı şeylerden size gölgeler oluşturdu. Dağlarda korunaklar oluşturdu. Sizi sıcaktan koruyacak elbiselerle çatışmalarda koruyacak elbiseler yapma imkanı da oluşturdu. Allah size olan nimetini böyle tamamlar ki ona teslim olasınız. Eğer onlar yine de yüz çevirecek olurlarsa, bilsinler ki sana düşen sadece açık bir tebliğdir, yani ayetleri bildirmektir.
Allahü Teala şöyle buyuruyor Nahl suresinin 77. ayetinde: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a mahsustur. Yani o göklerde yerde ne varsa gayb olarak Allah bilir. Şimdi biz şu anda yerde yaşayan insanlarız. İşte burada dinleyenleri görüyoruz. Şu binayı görüyoruz. Ama gördüklerimiz burada olanların yanında son derece azdır. Yani bize göre gayb olan, göremediğimiz, saymasını başaramayacağımız çok şey vardır. Göklerde de var, yerde de var. Onu yalnız Allah bilir. Biliyorsunuz Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman meleklere şöyle demişti: ben yeryüzünde bir muhalif varlık yaratacağım. Onlar da demişlerdi ki, ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Muhalefet, birbirine muhalif olduğu zaman yapılacak şey budur. Allahü Teala bu olmaz demedi de ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi ve Adem Aleyhisselam'a bilgiler öğretti. Sonra hadi bakalım şunların özelliklerini bana, yani o göklerin ve yerin, hadi şunları anlatın bakalım ne işe yarıyor. Her gün geçip gidiyorsunuz, görüyorsunuz ama neye yaradığını biliyor musunuz? Dediler ki, ya Rabbi, bizim herhangi bir bilgimiz yok. Senin öğrettiğin dışında herhangi bir şey bilmiyoruz. Allahü Teala da orada Adem Aleyhisselam'a dedi ki, Adem, onlara söyle bakalım. Bu bilgileri ver dedi. Adem Aleyhisselam göklerin ve yerin bütün bilgilerini verdi. Şimdi Allahü Teala o bilgileri Adem Aleyhisselam'a öğretti ama Ne kadarını öğretti, ne oldu o konuda da fazlaca ayrıntılı bilgimiz yok. Fakat şunu biliyoruz, Adem Aleyhisselam'ın torunlarının 7. kaç köye kadar seyahat ettiklerini biliyoruz. Onu da Nuh suresinde görüyoruz. Nuh Aleyhisselam söylüyor. Şimdi ama ne yaparsanız yapın bir hücrenin içerisindeki ne kadar şey var, madde var onu da yani her şeyi oluşturan da o, bilen de o, sahibi de o. O zaman bize düşen Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine ve birliğine tam olarak inanıp güvenerek ona teslim olmaktır. Sonra şunu söylüyor. Mesela bizim için gayb olanlardan birisi de ahirettir. Yani nedir? Acaba bu yeniden diriliş günü ne zaman? Allah-u Teala onu bize de şöyle anlatıyor. وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ O yeniden dirilme işi var ya, sadece şöyle bir göz kırpma kadardır. Ne kadar zaman geçiyor göz kırptığımızda? Bu kadar. Sadece o mu? اَهُوْ akrab Veya daha da az, daha da yakın. Allah Allah. Nasıl oluyor ya Rabbi bu? Şurada birisi öldü, tekrar dirildi. Tekrar dirildiği zaman göz kırpma kadar nasıl oluyor? Allah-u Teala bunu Yasin suresinde de örneklendiriyor. İstersen o ayeti bir oku.
Evet, Yasin 36. sure biliyorsunuz. Onun 51. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ Sura üflenir. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Ve onlar hemen mezarlarından kalkar ve hızlıca Rablerine doğru giderler. Sonra 52. ayette şöyle söyledikleri anlatılır. Derler ki onlar قَالُوا Şöyle derler. يَا وَيْلَنَا Vay halimize! مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Bizi uyuduğumuz, yattığımız bu yerden kim kaldırdı? Ne kadar bir süre uyuyorduk burada. Kim kaldırdı bizi? Kalkıp gördükten sonra هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ Demek ki Rahman'ın yani iyiliği sonsuz olan Allah'ın vaat ettiği gün bugünmüş. Demek ahiret başladı. وَسَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Ve elçiler de doğruyu söylemiş. İşte o gün o durumda anlıyorlar işin gerçeğini. Ama o ana kadar uyuduklarını, uykuda olduklarını zannediyorlar. Sonra üfürülmüş, kalkılmış.
Şimdi peki ilk ölen insan Adem Aleyhisselam. Son ölen kim onu bilmiyoruz. O her ikisi için de ölümle yeniden dirilme bir göz kırpma kadar yakın olduğuna göre yani bu geçen zaman açısından fark eden herhangi bir şey yok değil mi? İster Adem Aleyhisselam olsun, ister en son ölen olsun. Aynı anda öldüklerini zannedecekler yani. Aynı anda dirilmiş oluyorlar. Bilmeleri mümkün değil yani. Aradan geçen süre. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Vücut öldüğü zaman artık herhangi bir şey göremez. İstersen bu Zümer 42. ayeti de bir oku.
Evet, Zümer suresi 39. sure, onun 42. ayeti. Bizim derslerde sıkça okuduğumuz, tekrar ettiğimiz bir ayet. Bu ölümle uyku ilişkisini anlatan oldukça önemli bir ayet. Bu ayeti gördüğümüzde biliyoruz ki biz her gün aslında yarın öbür gün kıyamette ahirette yaşanacak sahneyi biz bu dünyada yaşıyor, tecrübe ediyoruz. Burada yaşadığımız bir şeyi anlayabiliyorsak yarın yeniden dirilişi de o şekilde anlayabiliriz. Neden bahsediyor Allah? Diyor ki Allahu yeteveffel enfuse Allah nefisleri vefat ettirir. Nefisleri vefat ettirir. Şimdi nefis Normalde hem ruha hem de ruh beden ikisine birlikte Allah'ın verdiği bir isim. Nefis. O nefisleri vefat ettirir Allah. Ne zaman? Hine mevti ha. Ölümleri sırasında. Bakın şimdi hem ölen hem vefat eden bir şey var. Nefis var, ölüyor. Allah diyor ki o ölürken biz onu aynı zamanda çeker alırız. Demek ki ölenle çekip alınan şey farklı. Anlaması zor değil. Ölen beden, çekip alınan bedenin içinde ona hareketi veren bilgilerin yüklü olduğu işletim sistemi olarak tabir ettiğimiz ruh. Beden ölüyor, ruhu çekiyoruz alıyoruz. Ne zaman? Ölüm esnasında. Ama velleti lem temut, ölmeyenlerinkini, ölmeyen nefisleri de ne zaman çekip alıyoruz? Fi menamiha, uykusunda onları da çekip alıyoruz. Yine uyuyan beden ama çekip alınan ruh. Peki ne oluyor alınan ruh? فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Ölümüne hükmettiğimiz bedenin ruhunu Allah elinde tutar diyor. Tutar onu. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى. Diğerini ise gönderir tekrar bedenine. Ne zamana kadar? اِلَى اَجَلٍ müsemma. Kendisi için adı konmuş, süresi belirlenmiş ecel gelinceye kadar onu tekrar ruhuna gönderiyor, alıyor, gönderiyor, alıyor, gönderiyor, alıyor. Ama ölümüne hükmettiğini beden bir daha yeniden kalkana kadar kıyamette onu artık bir daha geri göndermiyor. İnne fî zâlike, bakın ayet nasıl bitiyor şimdi. Bunda vardır. Ne vardır? Le âyâtin, elbette ayetler vardır, göstergeler vardır. Kim için? Li kavmin yetefekkerûn. Bakın tefekkür edecek, düşünecek olan bir topluluk için bunda bir sürü ayet vardır diyor Allah. Her gün yaşanan bir şeyi işte bak idrak ediyorsun. İster bir saat uyu, ister 10 saat uyu. Uyanınca ikisi de aynı geliyor insana. Ya daha yeni kapanmıştım gözlerim, ne çabuk zaman geçti diyorsunuz. Hele ki yorgun falan olmaya görün yani. Az da uyusan, çok da olsan geçen süre değişmiyor yani. Hani hocam biraz ifade etti ya, Adem Aleyhisselam'la son ölecek olan insan. Ne fark eder yani, o da uyumuş, öbürü de uyuyacak. Uyandıktan sonra geçen süre ikisi için de aynı. Anlatılan bu yani burada.
Şimdi bu ruh, az önce Yahya Hoca da söyledi. Mesela şu akıllı telefon, bunun içerisindeki işletim sistemi var. Bunu diğer elektrikli aletlerden ayıran kısım bu işletim sistemidir. Bu işletim sistemundan çekip aldığımız zaman artık bu telefon kullanılamaz hale gelir. İşte vücuttan da ruh alındığı zaman uykudayken insan, evet vücut canlıdır, ama herhangi bir şey yok yani, şuurlu bir davranışı yok. Şeyde ölen kişi için de aynı şey söz konusu. Peki siz uykuda geçen süreyi bilebiliyor musunuz? Mümkün değil. Sadece yatarken saate baktıysanız ya da yatarken hava karanlıkta, kalktığın zaman aydınlıksa, o zaman o şeyi farktan bilirsiniz. Ama yeniden diriliş olayı öyle değil tabii. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki ölen bir kişinin yeniden dirildiği zaman o arada geçen süre o adam hakkında bir göz kırpma kadar, hatta ondan daha kısadır. Öyleyse bu Adem Aleyhisselam için de en sona ölen kişi için de değişen bir şey yok. Size şunu sorayım. Bu kadar kısa bir süre ise kabir hayatı diye bir şey olur mu? Kabir azabından söz edilebilir mi? Hiç mümkün mü? Ama ondan önce şimdi bir şey yapayım. Yahya Hoca kabirle ilgili bir takım ayetler okuyacak. Şimdi bakın Allah-u Teala Ariş suresinin, yani Kur'an-ı Kerim'in 70. suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Süresi 50 bin yıl olan bir günde, yani bir zaman diliminde melekler ruhlarla birlikte ona yükselir. Şimdi Allah-u Teala ölüm zamanı gelen kişilerin yanına melek gönderiyor. Ruhu melekler alıyor ve göklere yükseliyor. Ne zaman? 50 bin yıl. Peki 50 bin yıl nasıl oluyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize şey yapıyor. Diyor ki Allah katında bir gün size göre 1000 yıldır. Şimdi biz buna göre hesap edersek 17 milyar 700 küsür milyon yıl ediyor. Adem Aleyhisselam o kadar önce vefat etmiş. En son ölen vefat ölen de şey ama ikisi içinde süre bir göz kırpma kadar. Niye? Çünkü vücut ölünce hareket kalmıyor. Hareket olmayınca zaman da olmuyor. Ruh da alınıyor. Yeniden diriliş sırasında ruh vücuda giriyor. Ondan sonra hareket başlıyor. Ondan dolayı az önce Ehya Hoca'nın Yasin Suresi'nde okuduğu ayet gibi kişi uykudan uyandığını zannediyor. Yeniden dirildiğini tahmin edemiyor. Peki şimdi burada göklere yükseliyor. Bir de Allah-u Teala Araf Suresi'nin, Kur'an-ı Kerim'in 7. Suresi'nin 40. ayetinde de şöyle diyor. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan bir adama ayetler tebliğ edilmiş, anlamış, kavramış. Hemen yalana sarılıyor, hemen çamura yatıyor. Ve onlara karşı kibirlenenler için gök kapıları açılmayacak. Yani melekler onların ruhunu da nereye çıkarıyormuş? Göğe, değil mi? Ama gök kapıları açılmayacak. Onlar orada kalacak. Peki şeyin ruhu, müminlerin ruhu göklere çıkıyor. Yani kapılar açılmayacak olan sadece o. Ondan sonra diyor ki deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçlular işte böyle cezalandırırız. Gök kapıları açılmayacak. O zaman şimdi de şöyle düşünün. Vücut ölmüş, can yok. Sadece bir et, kan yığını, kemik yığını. Tamam. Peki ölmüş bir vücut yeniden dirildiği zaman bir göz kırpma kadar olduğunu bildiğine göre, yani kabrin başına gelen ziyaretçilerini bilebilir mi? Hiç mümkün mü? Kabir azabı diye bir şey olur mu? Ondan sonra mesela göz kırpıyorsunuz, bakıyorsun bir adam ölüyor. Tutup telkin veriyorlar. O kadar iğrenç bir şey ki, ölen kişiye telkin. Ne? Yani haşa, sanki Allah bir üçkağıtçılık yapar ha. Sana melekler gelecek, soracak ya şöyle. Kopya veriyorlar. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Bu ne? Ha, dua edersiniz. O ayrı bir konu. Cenaze namazınızı kılarsınız. Yani ona bir değer vermiş olduğunuzu gösterir. O ayrı bir konu. Ama bir şey yapmak lazım. Bir de giderler mesela, İşte kabrinin başında Yasin okurlar. Kabrinin başında Fatiha'lar okurlar. Başka şeyler okurlar. E tamam. Şöyle düşünün. Farz edin ki o ölen kişi orada onların anlattığı gibi sizi duyuyor ve size cevap veriyor olsa, ki öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Ya sen öyle bir şey söylüyorsun ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. E tamam. Her şeyi mükemmel yapmak varlıkların sahibi olan Allah'a mahsustur. Sana cevap evet, gerçekten öyle. Errahmanirrahim, iyiliği sonsuz, ikramı boldur. Maliki yevmiddin, hesap gününün sahibidir. Doğru doğru. Ah kaybetti, keşke bunu daha önce düşünseydim diyecek. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar. Yardımı yalnız senden isteriz. Ne diyecek? Ya git Allah'ını seversin başımdan. Artık benden geçti, git sen kendin yap. Benim artık kulluk yapacak halim yok. Seninle mi uğraşacağım? Git başımdan ya. İhtine sıratel müstakim. Ya Rabbi bize doğru yol göster. Ya ben artık görsem ne olacak, görsem görmesem ne olacak? Niye beni rahatsız ediyorsun demez mi? Farz edin ki haberi var yani. İsterse bu çok iyi bir insan olsa tamam elhamdülillah, ama artık benim vazifem bitti. Sen yapman lazım bunu demesi lazım. Dolayısıyla burada ne kadar yanlış yollarda olduğumuzu şey yapalım. Şimdi kabir azabıyla ilgili delil getirilen bir iki ayeti Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, bu Mü'min suresi, Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi. Şimdi onun 46. ayeti var. En çok delil gösterilen ayet o kabir azabına. Bu 46. ayete gelmeden şeyi bilmek lazım. 28. ayetten itibaren bir Firavun ailesinden bir adamın kıssası anlatılıyor. Bu adam Firavun ailesinden ve imanını gizleyen birisi. Fakat sürekli hem Musa Aleyhisselam'ı orada savunuyor, hem tevhid inancını falan savunuyor. Bir tartışmalar falan da oluyor ve en son 45. ayette Cenab-ı Hak diyor ki: "Fevekahu Allahu seyyiati ma mekeru." Allah o mümin kişiyi onların kurduğu tuzağın kötü sonuçlarından korudu. Ve haka bi ali firavune su'ul azab. Ve Firavun hanedanını da o kötü azap kuşattı. Nedir o kötü azap? 46. ayet: "Ennaru." Bir ateş. "Yu'raduna aleyha guduven ve aşiyya." Sabah akşam karşısına çıkarıldıkları bir ateş. "Ve yevme tekumu sa'atu." Kıyamet saati geldiği zaman şöyle denecek: "Edhilu ale firavune eşeddel azab." Firavun hanedanını daha çetin bir azaba sokun. Yani görevli meleklere söyleyeceği anlaşılıyor. Demek ki diyor, burada kıyamet günü bunlar bir azaba girecekler. Bundan önce de girdikleri başka bir ateşten bahsediliyorsa, demek ki olsa olsa kabir azabıdır. Böyle düşünülüyor. Yani en temel ayet bu. Evet. Sabah akşam.
Tabii ki Allah orada Firavun'un öldüğünden söz etmiyor ki. Yani şöyle bir düşünün siz Firavun'u. Çok güçlü bir insan. Yani orada bir de bilim ve teknoloji açısından da çok gelişmiş bir şey. Bugün hala o piramitler çözülemiyor. Şimdi böyle bir insanın ailesinden birisi onun yanında Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam savunuyor. Yani o kadar güzel konuşmalar yapıyor ki ve ona herhangi bir şey yapamıyor. Ne olur? Mısır ona cehennem oluyor. İşte Allah'ın kitapları, ayetleri karşısında yalana sarılan, yanlış şeyler yapan herkes için hayat cehenneme döner. Hiçbir zaman mutlu olamaz. Mutlu olamadığı için oyunla, eğlenceyle, içkiyle, kumarla kafasını dinlendirmeye çalışır. Şimdi burada Allah-u Teala bunu şey yapıyor. Yani sabah akşam bakıyor. Ulan şu yanımda yetiştirdiğim Musa'ya karşı hiçbir şey yapamıyorum. Adam her konuda bana karşı üstünlüğünü gösterdi. Şuraya bak, en yakın adamlarım bile ondan yana. Kim bilir daha bilmediğim kimler vardır. Bu hayat cehennemi oluyor. İşte onun için mesela biz de yıllarca kabir azabının olabileceğini düşünmüştük. Çünkü öyle yetiştirildik. Aksi tam ortaya çıkıncaya kadar değiştiremiyorsunuz görüşlerini. İşte burada da bu Nahl suresinin bu ayeti kelimesi, yani 77. ayet-i kerimesi meseleyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yeniden diriliş bir göz açıp kapayıncaya kadardır. Şimdi bakın, şimdi mesele sadece şeyle sınırlı olsa, hani kabir azabıyla sınırlı olsa falan dersiniz, ama bu ayetler yok sayıldığı için bugün neler vardır? Ehli sünnet diyen, kendilerine ehli sünnet diyen kesimde İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceği inancı vardır. Tekrar dünyaya gelecekmiş. Geldiğine inanmıyorsan kafir olursun ve seni öldürürler. Yani her defasında söylüyoruz, bakın artık doğru dine yönelmenin zamanı geldi. İnsanlara doğru dini anlatalım. Mesela hiç şey yapmazlar. Şu Maide suresinin 116. ayeti onları hiç ilgilendirmez. Mesela Allah-u Teala ahiretle ilgili olarak şöyle diyor. Bir gün Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, beni ve anamı Allah ile aranıza iki ilah olarak koyun diyen sen misin?" Çünkü ahirette sorguya çekiliyor ya. Mesela bugün Katolikler Meryem validemize de ilah derler. Araya iki ilah olarak koyun diyen sen misin? İsa diyecek ki: "Haşa, ben sana içten boyun eğerim. Doğru kabul etmediğim bir şeyi söylemem mümkün değil. Eğer demiş olsaydın mutlaka bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin içinde olanı bilmem. Bütün gaybı bilen sadece sensin. Onlara sadece senin bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ne yaptıklarını görüyordum. Ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları görüp gözeten sadece sen kaldın. Hiçbir şeyden haberi yok. Ama bugün gidersiniz kiliselere, ön tarafta bir oda vardır. İsa Aleyhisselam'a ait oda. Oraya sadece papaz girebilir, kimse giremez. Peki böyle inandığınız zaman ne olur? Orada oturacak, İsa Aleyhisselam'la bir çay içecek, ondan sonra sohbet edecekler, gelecek milleti dini kullanarak şey yapacak. Şimdi bakın, bu kadar açık ayetlere rağmen bugün Sünniler İsa Aleyhisselam'ın geleceğine inanırlar. Ondan sonra şeyler de, Şiiler de İsa ile yetinmezler. Bir de Mehdi de gelecek derler. Önce Mehdi, arkasından yani İsa. Bu ne oluyor? Peki şeyler, Yahudiler Mesih gelecek derler. Hristiyanlar da İsa tekrar gelecek derler. Böylece hepsinin batılda ittifakı sağlanmış oluyor. Bunlara son derece dikkatli olalım. Gerçekten bu yapılan aldatmalar o kadar ince, o kadar ustaca ki çok dikkat etmeden anlayamıyorsunuz. Şimdi Allah-u Teala burada şöyle diyor. Vallahu ceale lekum min biyutikum sekenen. Allah, o ayet atladı mı?
Evet, Allahu akhrecekum.
Ben de bakıyorum ki bir eksik vardı ama ne, tamam. Elem yera bile tayr.
Bir üst hocam.
Bakmadılar mı?
Bir üstü.
Ha, bir üst müydü? Aha. Ha. Evet. Vallahu akhrecekum min butuni ummahatikum. Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. Ana rahminden çıkardı. La ta'lemune şey'en. Hiçbir şey bilmediğiniz halde çıkardı. Allah çıkardı ama dünyaya geldiğiniz zaman hiçbir bilginiz yok. Hiçbir bilginiz yok. Allah bunu söylüyor. Ama bize öğretilen dinde Elestü bi Rabbikum diye bir şey varmış da işte ezelden Adem Aleyhisselam'a şey yapmışlar da gerçekten bu güzeller güzeli dinimizi hurafelerle kirletmişler maalesef. Yani Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Bizler evet Rabbimizsin demişiz. Bazıları da değil demiş. Onlar kafir olarak dünyaya geliyorlarmış. Bunlar da bilgili. Peki böyle bir Allah hiçbir şey bilmiyordunuz. Bu ne oluyor? Ve ceale lekumus sem'a vel absare vel efide. Ama Allah size dinleme, görme ve gönüller vermişti. Yani dinleme duygusu, görme duygusu ve gönüller. Şimdi bu görme gözün ötesi. Yani ilerisini görüyorsun. Şimdi şöyle bir düşünün. Şimdi şurada bir koyun olsa, onun yanındaki koyunu keserken ikinci koyun hiç rahatsız olur mu? Hiç. Umurunda bile değildir. Evet, onda gözü var. Eldeki bıçağı görüyor. Adam kesiyor, kanlar akıyor. O hiç umurunda değil. Orada bekler. Ama peki bir insan, bırak bir adam bıçaklasa değil, elinde bıçakla böyle dolaşan ya da tabancayla dolaşan birisini görse ne yapar? Derhal tedbirini almaya çalışır değil mi? Niye? Onun arka planını görür. İşte basiret sahibi olmak bu. Bu insanlarda var. Peki ondan sonra dinleme. Şimdi siz beni dinliyorsunuz. Buradan duyduğunuz bilgileri başka bilgilerle birleştiriyor. İlişki kuruyor. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Doğru ilişki kuruyor. Oradan bir sonuca varıyorsunuz. Onun için insanlar hep yeni bilgilere ulaşabilirler. Yeni şeyler yaparlar. Mesela şimdi şu anda bulunduğumuz şu binayı yapan ya da şu mikrofonu yapan ya da şu interneti yapan ya da şöyle bir su bardağı yapan bir insandan başka bir canlı var mı? İşte o bizdeki o farklılıktan dolayı bir şey öğreniyor, onu kavruyor, ilişkili olan şeyler şey yapıyor, ondan yeni sonuçlara varıyoruz ve yeni üretimler yapıyoruz. Allah bütün bunları verdi. Niye? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz. Teşekkür edersiniz. Size bu nimetleri veren. Yani görevinizi yerine getirirsiniz. Ne demek görev? Allah-u Teala bizi imtihan için yaratmıştır. İmtihan için yarattığı, ha bir de şeyler diyor, gönüller vermiştir, onu atladım. Şimdi kalbin dışında bir şey bu gönül. Şimdi siz bir şeye karar verdiğiniz zaman iki şey arasında kalırsınız. Menfaatlerime göre mi karar vereyim, yoksa gerçeklere göre mi? Gerçeklere göre karar verirseniz aklınızı kullanırsınız. Doğruyu bulmaya çalışırsınız. Ama menfaatlerine göre karar verirseniz mutlaka yanlış yaparsınız. O zaman da yoldan çıkarsınız. İşte şeyde insanın dışında herhangi bir şey, tabii cin ve insanlar dışında, onlar da imtihana tabi. Bu ikilemi yaşayan ikinci bir varlık yok. Şu mu, şu mu? Evet, o çok doğru ama demeye başlar. İşte kendi menfaatlerini öne alır ve Allah'ın emirlerinin dışına çıkar. Şimdi bu şeyde Allah-u Teala İnsan suresinde de bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in 76. suresi diyor ki اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ kişiyi yola yönlendirdik. Yani hayat yolunda hareket etmeye başlıyor. Ve imma şakiran, ya şükreder, ne demek? Ya görevlerini yapar. Allah'ın kendisine yüklediği görevler, yani doğru davranmaya çalışır. Yanlış değil, duygusal değil. Doğru davranmaya çalışır. Ev kefura, ya da gerçeklerin üstünü örter, sırf kendi menfaatlerine göre hareket eder. Kendi menfaatlerine göre hareket ederse onlar yoldan çıkar. Ama hep doğrulardan yana olanlar da Allah-u Teala'nın istediği gibi davranır ve Cenab-ı Hakk'ın dünyada da ahirette de mutlu ettiği kişilerden olurlar. Şimdi mesela Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi, bir de İblis'i o bahçeden çıkardığı zaman şöyle demişti. İhbitu minha, inin oradan aşağı. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْنِ هُدًا Benden size bir hüda, bir rehber gelirse. Ya o yol, yani yoldan gidiyor ya, nasıl gideceğini gösteren emir ve yasaklar. Ki Allah-u Teala kitaplarına bu hüda vasfını veriyor. Ve bu surenin başında huden lil muttakin diyerek kendi yanlışlardan sakındıranlara bir rehber, şey bir yol gösteren bir rehber dediği Kur'an-ı Kerim'dir. Gelirse فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kim benim rehberime uyarsa üzerlerinde herhangi bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler. Yok, yürür gider. Ama وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا Keferu, gerçeklerin üstünü örtüyor. Ya tamam ama şu anda onun vakti değil. Her şeyin bir zamanı var. Ne yani, ben şimdi bunu yapayım da şöyle mi olayım? Ya bir arabam da olmasın, bir evim de olmasın mı?
Müslüman fakir mi kalsın?
Müslüman fakir mi kalsın? Ne olacak? Ne oluyor yani? Sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun ne? Gerçeklerin üstünü örte. Tamam, Allah'ın namaza ne ihtiyacı var? Allah'ın mesela benim başımı örtmeye ne ihtiyacı var? Ya Allah'ın bir ihtiyacı olduğundan değil. Allah seni imtihan için yaratmış. Sen Allah'ın emrini yerine getireceksin veya getirmeyeceksin. Sana kalmış. Hesabı ona sen vereceksin. Evet, bak kafir gerçekleri örtüyor ve kezzebu ve yalana sarılıyor. Niye? Söylediğin yalan olduğunu biliyor. Biliyor ki bu buradan bir şey çıkmaz ama menfaatlerinden vazgeçemiyor. Evet. Ve kezzebu bi ayatine, ayetlerimizin karşısında yalan söylüyor. Ayetler bir tamam o. Mesela siz tutarsınız birisine bir ayet okursunuz. Sen öyle diyorsun. Ulan bu sözü ben mi söyledim, Allah mı söyledi? Allah'ın sözü demek ki Allah'ın sözü olduğunu biliyor. Sen söylüyorsun diyerek yalan söylüyor. Çünkü ben Allah'ın sözüne uymam diyemiyor ya. Sen sözüne uymam demeye çalışıyor. Ulaike ashabunlar, onlar da ateş halkıdır. Onlar bu dünyada da ateş içerisinde olurlar, ahirette de. Allah-u Teala onlara dünyada dışlanmışlık duygusu yaşatır. Hum fiha halidun, onlar sürekli o ateşin içinde kalırlar. Dünyada da, ahirette de. Evet, şimdi şeye geçelim. Burada var mı senin söyleyin?
Tamam.
Nahl suresi 79. ayette de Allah şöyle diyor. Elem yara bilet tayr. Hiç kuşa bakmadılar mı? Musakharatin fi cebbis sema. Yani o gök boşluğunda şey yapıyor. Boyun eğmiş bir vaziyette böyle. Yani Allah'a tam teslim olmuş. Böyle boyun eğmiş, kollarını açmış. Buyur ya Rabbi ne yaparsın der gibi böyle bir hali var. Oradaki o kuşlara bakmıyor mu? Ma yumsikuhunne illallah. Onlar orada Allah'tan başka hiçbir şey tutmuyor. Nedir o? Allah oraya bir kural koymuş. Onlar o kurala göre orada hareket ediyor. Peki, inne fî dâlike l-âyâtin. İşte bunda ayetler vardır. Ayet de demek, Kur'an ayetleri gibi Allah ayetleri ikiye ayırır. Bir yarattığı ayetler, bir de indirdiği ayetler. Kur'an ayetleriyle çözümlere nasıl ulaşıyorsanız orada da ulaşırsınız. İşte onu iyi değerlendirirseniz o kuşu, uçağı da keşfedersiniz, helikopteri de, diğer şeyleri de, işte bu İHA'sı, SİHA'sı, bütün onlar, kim bilir daha başka neler keşfedersiniz. O zaman bunları çok güzel bir şekilde incelemek lazım. Üzerinde çalışmak lazım. Ama ne o ki, likavmin yu'min, inanan bir topluluk için. Yani önce inanacaksın ayetlere, Allah'ın gücüne, kudretine, bunlar bu kanunları koyana, Allah'a bir teslimiyet göstereceksin. Ondan sonra oradan bir sürü sonuçlara varacaksın. Ama tabii Müslümanlar bu konularda çok gevşek davranıyorlar. İnşallah bundan sonra ciddi bir şekilde bu tür şeylere yönelirler ve tüm insanlara örnek olurlar. 80. ayet de şöyle: Vallahu ceale lekum fi buyutikum sekenen. Allahu Teala evlerinizin içerisinde bir dinlenme, bir mesken, bir huzur ve rahat etme şeyi oluşturdu. Yani evlerinizi dinlenme yeri yaptı, huzur ve rahatlık. Şimdi bakın, siz dünyanın en değerli otelinde en iyi şartlarda da kalsanız, eve geldiğiniz zaman evin verdiği huzur hiçbir şey vermez. Ev bambaşkadır yani. Evet. Ve ceale lekum min culudil en'am. Allah sizin için de oluşturdu koyun, keçi, sığır ve devenin derilerinden oluşturdu. Büyüten gece kalınacak yerler, yani çadırlar. Ne deniyor o şeylere? Başka isimler de veriliyor. Yani çadır gibi yer diyelim yani. Şöyle tam ev gibi yapıyorlar, dört köşe falan. Kalıyorlar. O deriler olduğu için sıcaktan da soğuktan da diğer şeylere göre daha fazla koruyor. Orada kalabiliyorlar. Evet. Bir de ne diyor? Testahifuneha yevme da'nikum ve yevme ikametikum. Bir yerden bir yere giderken de şöyle hafif bir şekilde alır götürürsünüz ve kolayca da kurarsınız oraya. Böyle temel aç, duvar yap, boya, şu bu falan değil. Gayet kolay bir şekilde oraya kurarsınız ve kolayca alıp taşırsınız. Şimdi mesela bunları duyan insanlar, eğer bunlara göre bir şey yaparlarsa, böyle taşınan evler yaparlarsa, herhalde çok güzel bir başlangıç olur. Çünkü artık son zamanlarda deri sanayinde de çok ciddi sıkıntılar başladı. Onlar da bu tarafa yönelirlerse çok iyi olur. Ve min asvafiha ve evbariha ve eş'ariha. Şimdi onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından ne yapıyorsunuz? Esaten ve meta'an ilahin. Onlardan bir takım ev eşyaları yapıyorsunuz. Bir de belli bir süreye kadar istifa edeceğiniz şeyler yapıyorsunuz. Mesela işte elbise yapıyorsunuz, ne bileyim gömlek yapıyorsunuz, dış giysi yapıyorsunuz, hayvanlar için bir şeyler yapıyorsunuz. Yani böyle istifade, belli bir süreye kadar istifade edeceğiniz şeyler yapıyorsunuz. Vallahu ceallekum mimma halaka zilalen ve ceallekum minel cibali eknanen ve ceallekum serabile takikumul harra ve serabile takikum be'sekum. Diyor ki Allah-u Teala yarattığı şeylerden, yani böyle gölgelikler de yaptı. Yani gölgeler oluşturdu. Şimdi mesela işte çadırların içine girip gölgelenirsiniz. Ama ağaçlarda da, ağaçların altında da yarattığı şeylerden bakıyorsun. Gölgelik işte, daha başka gölgelikler de oluyor. Evet diyor Allah, sizin için diyor, dağlarda da sizin için böyle ne yaptı? Barınaklar da yaptı Allah-u Teala. Ve ceallekum serabiyle, bir de elbiseler de oluşturdu. Takikum, sizi koruyor. El harre, sıcaktan da koruyor. Tabi sıcak derken yani sıcaklık tabi eksisi artısı falan olabilir. Her ikisinden de koruyan elbiseler var. Ve serabiyle bir kısım elbiseler de takikum be'sekum. Baskınlarınızdan da koruyor. Mesela bazı elbiseler de bir yere düşersiniz, sizi koruyabilir. Birisi bir taş atar, sizi korumuş olabilir. Yani böyle zırh gibi. Efendim?
Zırh.
Zırh gibi oluyor. Zırh gibi elbiselerimiz var üzerimizde. Olabiliyor yani. Bunlar da olur. Evet. Kedalike yutimmü ni'metehu aleykum le'allekum tuslimun. Allah bu şekilde nimetlerini, sizin üzerindeki nimetlerini tamamlıyor. Belki Allah'a teslim olursunuz. Bak, bütün bunları yapan, her şeyi hazırlayan Allah'tır. O sıcaklığı da, soğukluğu da, yani gördüğünüz ne varsa hepsinin sahibi Allah'tır. فَاِنْ تَوَلَّوْا. Yani bütün bunları söyledin, anlattın. Tamam, tamam, bunlar doğru, doğru. Ama diyerek yüz çevirirlerse çevirsinler, ne yapalım? فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Sana düşen apaçık bir tebliğden ibarettir. Başka bir şey yapamazsın ki. Meseleyi açık, net, düzgün bir şekilde anlatır, bitirirsin, o kadar. Ondan ötesini sen yapamazsın. Ya şimdi sen de okuyacağın ayetler var.
O son ayetle ilgili bir iki benzer ayet okuyabiliriz. Maide suresinin 67. ayeti var. Yine bu son, yani 82. ayetiyle benzer Nahl suresinin. Orada Resulullah'a hitaben Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyuhar Resul, ey elçi. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirilmişse sen git onu tebliğ et karşı tarafa. Onu ulaştır. Ve illem tef'al, eğer bunu yapmayacak olursan, fema bellagte risaletehu. O zaman Allah'ın mesajını yerine ulaştırmış falan olmazsın. Yani sen Allah'ın sana verdiği mesaja bir takım ilaveler yapacak olursan veya ya bu zor olur, insanlar bunu kaldıramazlar, ben bazı şeyleri şimdi söylemeyeyim, daha sonra söyleyeyim diye eksiltmeler yapacak falan olursan sen Allah'ın elçisi falan olmazsın ki. Çünkü Resul olmak, seni gönderen makamın sözlerini eksiksiz ve herhangi bir ilavesiz bir şekilde ulaştırmanla mümkün olur. Eğer sen onda bir takım müdahalelerde bulunursan artık kendi sözlerini söylemiş oluyorsun. O zaman sen yani seni kimse göndermemiş oluyor. Kendi kendine bir karşı tarafa gidip emirler, yasaklar falan koymuş olursun. Ama Resul, Allah'ın mesajını aynen karşı tarafa ulaştıran kişi. Böyle yaparsan sen elçilik görevi yapmış olursun. Onun dışında hareket edersen elçi falan olmazsın diyor sen. Şeyden çıkmış olursun. Görevinden ayrılmış olursun. Peki Nur suresi 54. ayette de yine benzer bir husus var. 24. surenin 54. ayetinde. Orada da Cenab-ı Hak buyurur ki kul, de ki Muhammed Aleyhisselam'a yönelik olarak, Eti'ullâhe ve eti'urrasûl. Allah'a itaat edin. Yani gönülden boyun eğin ona. Gönülden. Kendiniz bilerek, isteyerek Allah'a boyun eğin. Başka? Ve eti'urrasûle. Onun elçisine de. Çünkü elçiye itaat, Allah'a itaat. Elçiye isyan, Allah'a isyan. Elçi çünkü dedik ya, kendi sözünü söylemiyor ki. Allah böyle dedi diyor. Sen ona isyan edersen Allah'ın sözüne isyan etmiş olursun. Fe in tevellev, eğer yüz çevirecek olurlarsa. Sen gittin söyledin, yüz çevirdiler. Fe innema aleyhi ma hummile ve aleykum ma hummiltum. Elçi sadece kendine yüklenenden sorumludur. O da bir kul olarak Allah'ın ona yüklediği görevi yerine getirdi mi? Cenab-ı Hak diyor ben ona bakarım. Önce Muhammed Aleyhisselam'a bakarım. Benim görevimi yerine getirdi. Ve aleyküm ma humiltum. Ondan sonra sizin sorumluluğunuz başlar. Sonra siz onun dediklerini kabul ettiniz mi? Etmediniz mi? Ona bakıyorum. Ve in tuti'uhu. Eğer ona itaat ederseniz, onun getirdiklerine gönüllü olarak boyun eğerseniz, tehtedu. O zaman hidayete gelmiş olursunuz. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Elçiye düşen sadece açık bir tebliğden, ayetleri bildirmekten ibarettir diyor. Onun birinci görevi bu. Gelir tebliğ eder. Tebliğ ettikten sonra, rasullük görevinden sonra onun kulluk görevi başlıyor. Hani yatsı namazların hemen akabinde okunuyor ya, Bakara suresinin son iki ayeti. اَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلِ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. Önce Resul kendisine indirilen şeye inandı. Vel müminun, ondan sonra müminler. Resul de bir numarada getirdiği ayetlerden kendisi sorumlu. Gelip ey insanlar, Allah size namaz kılmayı, oruç tutmayı, hac yapmayı, zekat vermeyi farz kıldı emrini ulaştıktan sonra namaz kılacak, oruç tutacak, hac yapacak, zekat verecek. Önce o kendi onları yerine getirecek. O esnada bize de örnek olacak. Biz onun getirdiği bu emirlere uyarsak tehtedu, Allah diyor, siz de hidayete gelmiş olursunuz. Uymazsanız Resul kaybeder mi bir şey? O zaten getirdi, o görevi bitti. Yaşayıp yaşamayacağı kendisiyle Allah arasında bir husus, beni hiç ilgilendirmiyor. Ben onun getirdiklerinden sonra ona uyup uymamakla sorumluyum. Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Ona düşen sadece apaçık bir tebliğdir, başka bir şey yok. Bir ayet daha okuyayım. Maide suresinin 92. ayeti. Ve eti'ullâhe ve eti'urrasûl. Allah'a da itaat edin, Resulüne de itaat edin. Gönülden boyun eğin. Vahzerû. Ve dikkatli olun. Bu konuda dikkatli olun. Fe in tevelleytum. Eğer yüz çevirecek olursanız. Fe'lemû. Çok iyi bilin ki. Ennemâ alâ rasûlinel belâgul mubîn. Bizim elçimize düşen apaçık bir tebliğden ibarettir. Onun bu konuda başka bir sorumluluğu kalmıyor artık. Siz yaptınız yapmadınız o Resulü ilgilendirmez. Onun görevi bir numarada getirdiklerini ulaştırmak, iki numarada da kendisi yapması. Bizim için de ondan duyduğumuzu yerine getirip getirmemek bu. Evet.
Burada bu konuyla alakalı bir takım ayetleri daha okuyalım ve dersimize son verelim. Şimdi burası imtihan dünyası. Allah'ın nebileri de imtihandan geçiyor. Ama Allah-u Teala bu Allah, her bir nebi Resul olduğu için o Resulleri bize örnek yapıyor. Tabi Resul kelimesi doğrudan Kur'an'la alakalı olan bir şeydir. Ahzab suresinin 21. ayetinde Allah-u Teala diyor ki sizin için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örnek vardır diyor. Güzel bir örnek vardır. Şimdi biz ona göre davranacağız. Muhammed Aleyhisselam'ı yoldan çıkarmaya çalışanlar, onu ilah yapmaya çalışanlar, onu Resullük görevinden uzak tutmaya çalışanlar bizi de aynı şekilde Müslümanlıktan uzaklaştırmaya çalışacaklardır. Bu normal. İmtihandan geçiyoruz. Bunu yapacaklar. Şimdi Allah-u Teala İsra suresinde bu konuyla alakalı birkaç ayet var, onu okuyacağım. Bir takım durumlar bize bildiriyor. 17. surenin 73. ayetinde diyor ki, az kalsın sana vahyettiğimizden başkasını bize mal etmek için seni ondan uzaklaştırıp başını yakacaklardı. Bak, Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın vahyettiği şeyden bir kısmı, yani ondan böyle uzaklaşmasını sağlayın. Can birazcık da samahalı olun. Yani ne olacak? O zaman seni kesinlikle dost edinirlerdi. Ya birazcık taviz ver. Ya niye bu kadar sertlik ya? Yapmayın. Yapmayın işte. Biz yıllardır birlikte yaşadığımız anamız babamız bu memlekette niye böyle birbirimize karşı sert oluyor? Azıcık birbirimize karşı yumuşak olalım. Böyle bir şey yok. Eğer duruşunu sağlamlaştırmasaydık, ne oluyor? Allahü Teala böyle yerlerde insana müthiş bir kuvvet verir, müthiş bir güç verir. Neredeyse onlara azıcık meyledecektin. Azıcık ne olur? Biraz yok. Peki azıcık meyletseydin ne olurdu Resulullah? Onu da İsra 75. ayetinde Allahü Teala söylüyor. Diyor ki, o zaman sana hayatın da azabı iki kat, ölümün de azabı iki kat, hayatın da azabını iki kat, ölümün de azabını iki kat tattırırdık. Yani iki kat, herkes bir kat, sana iki kat bu dünyada ceza, iki kat da ahirette ceza. Çünkü Allah'ın nebi olarak seçtiği bir kişisin. O zaman hiçbir Resulün, hiçbir nebinin dokunulmazlığı, korunmuşluğu yok. Ondan sonra diyor ki, sonra bize karşı sana yardım edecek birini de bulamazdın. Hiç kimse sana yardım edemezdi. Evet. Şimdi biz de burada hepimiz Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alacağımızdan bize karşı yapılan bu tavırlarda son derece dik duruşlu olmamız lazım. Şimdi hatırladım, bir keresinde devletin en üst görevlilerinden birisi ve kardeşini bana göndermişti. Benimle beraber bir başka hoca daha. İşte bir ekonomiyle alakalı bir sorusuna cevap vermek gerekiyordu. Bu 80'li yıllarda diye hatırlıyorum. Yani yanlış değil, 80'li yıllarda, tamam. Şimdi o dedi ki, ya işte Abdülaziz Bey, birazcık toleranslı olursan çok iyi olur. Dedim, hiç kusura bakmayın. Asla toleranslı olmam. Allah ne diyorsa onu söylerim. İster kabul edin, ister etmeyin. Dolayısıyla efendim adam başbakanmış, cumhurbaşkanıymış, bana ne ya? Ben Allah'ın emrindeyim, başkasından değil. Allah'ın makamından daha yukarısı var mı? Hepimiz böyle yapmak zorundayız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnek alıp Allah ne diyorsa o dememiz lazım. Bilgilerimiz yanlış olabilir. Allah imkan verir, doğrulturuz. O ayrı bir konu. Onun için böyle tam teslim olanlardan olmamız lazım. Allah-u Teala hepimizi kendisine tam teslim olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.